Ayrım 14, Yaman Kazları, Daniel Carney, sayfa 207. 27 Aralık Pazar. Saat 18'de Faulkner askerleriyle son briefingini yaptı. Askerler kışlanın en büyük salonuna toplanmışlardı. Faulkner girerken başçavuş susmalarını söyledi. ''Bu gece başlıyoruz.'' dedi Faulkner. ''Lumba'dan bir uçak alacak bizi. Kalkış saat 21'de.'' Arkasına dönüp duvardaki haritanın üzerindeki örtüyü çekti. ''Yapacaklarımızı şöyle sıralayabiliriz.'' ''Vay canına, ben Rodezya'ya saldıracağız sanıyordum.'' diye fısıldadı biri. ''Rodezya olmadığına dua et.'' diye Peter Coetzee arabadan atıldı. Ayrıntıları anlatmak için Genders öne çıktı. Albertville haritası önüne geldi. ''Hepinizin bildiği gibi zamanlamada bir değişiklik oldu. Limbani kışlaya bu akşam götürülüyor ve Endofa'da yarın sabah uçakla gelecek.'' Limbani'nin idamında bulunmak üzere. Az önce aldığımız bir habere göre o bölgeye bir grup Simba gelmiş bulunuyor. 200-300 kişi oldukları tahmin edilen bu grup kent merkezine yerleşmişler. İşte şuraya. Genders haritada bir noktayı gösterdi. Eski cezaevindeler. General Endofa bir yere geldiğinde ordu ile kendi askeri polisi arasında birlik sağlamak için askerlerini de beraberinde taşıdığı için bunda garipsenecek bir taraf yok. Bu büyük grup bizim için bir tehlike oluşturmaktadır. Ancak bu sorunu inceledik ve planlarımızı buna göre değiştirdik. Genders haritaya dönüp elindeki cetvelle işaret etti. Havaalanı, kışla ve cezaevi bir üçgen biçimi oluşturmaktadırlar. Üçü de bir yolla birbirlerine bağlı olduklarından kışlayı terk ederken cephaneliği de havaya uçurmayı kararlaştırdık. Patlamalar simbaları paniğe uğratacak ve hepsi birden kışladan dışarı fırlayacaklardır. Böylece biz kanatlarımızda bir saldırı tehlikesi olmadan havaalanına rahatça gidebileceğiz. Bu harekatın başarısı sürat ve şaşırtmaya dayanmaktadır. Zamanlama çok önemlidir. Mevzilerinize girip çıkmanız saniyesine kadar planlara uymalıdır. Eğer işler yolunda giderse yerde 3 saatten az kalacağız ama aksi olursa oradan sağ kurtulma olasılığımız çok azalır. Briefing sona ermişti. Faulkner heyecanını saklayamayarak adamlarının önüne geçti. Günlerdir süren hazırlık dönemi sanki uzun süredir bir aradaymışlar gibi aralarında bir bağ oluşturmuştu. ''İyi bir plandır.'' dedi. ''Her şey yolunda gidecek. Tarihiniz açık olsun. Kamyonlar dışarıda bekliyor.'' Konvoy dar sokaklardan geçerek ilerliyordu. Ada sanki halka evlerinden çıkmamaları söylenmiş gibi bomboştu. Deniz üzerindeki yolu geçip havaalanına vardılar. Gece karanlığında birden karşılarında beliren dev uçağın yanına yanaştılar. Uçak birlikte yedek benzin de getirmişti ve şimdi yer mürettebatı depoları dolduruyordu. Askerler uçağa binmeyi beklerlerken yorulmak bilmeyen başçavuş yeni bir yoklama daha yaptı. Pereira Faulkner'ı bir kenara çekti. ''Size hiç hoşlanmadığım bir şeyi söylemem emredildi. Eğer işler yolunda giderse yarın sabah saat 8'den önce sınırlarımızı geçmenizi bekleyeceğiz. Eğer o saate kadar geçemezseniz korkarım sınırlarımız size ve adamlarınıza kapalı olacak. Bunu size söylemek zorunda kaldığım için çok üzgünüm ama bilirsiniz ben de emir kuluyum.''
''Sınırlar kapatılacak dediğiniz zaman bu ne anlama geliyor?''
''Yani o saatten sonra sınırı aşmaya çalışırsanız uçağınız ateş edilerek düşürülecektir. Sınırı yürüyerek geçmeye kalkarsanız sınır devriyelerini sizi durdurmaları için emir verildi. Kısacası eğer başarısızlığa uğrarsanız dünya gözünde bir suçsuz olmalıyız.''
Yakıt ikmali bitmiş askerler uçağa biniyorlardı.
''Saat 8'den önce döneceğiz.'' dedi Faulkner. Başka bir şey eklemeden dönüp adamlarının yanına gitti. ''İyi şanslar.'' diye Pereira arkasından seslendi. ''Sağ salim dönmeniz için dua edeceğim.''
Faulkner uçağın kapısında duran Genders'a katıldı. Gökte bulutlar arasında kocaman sapsarı ay sakin bir denizdeki bir gemiyi andırıyordu.
''Ay olması kötü.'' dedi Genders.
''Kongo üzerinde bulut olmasını umalım.''
Kapılar kapandı ve dört dev motor arka arkaya çalıştı. Uçağın içi aydınlıktı. Pencereler örtülmüş, uçağın gövdesi her tarafından iyice beslenmişti. Koyu yeşil kamuflaj giysileriyle askerler hazırdılar. Yüzlerinden her birinin ne kadar gergin olduğu okunuyordu.
Uçak alanın ucuna kadar yürüdü.
Sıçtık dedi Taff Williams. Bu pis canavar kıçını kaldıramaz yerden.
Sus ulan diye Tosh Donaldson arkadaşını tersledi. Yere indi ya.
Oğlum o biz içine binmeden önceydi.
Motorlar kulakları sağır eden bir gürültüyle çalışıyordu şimdi. Herkül hafifçe öne doğru kıpırdadı, sonra birden hızlandı. İçeridekiler sinirli bir halde tekerleklerin pistteki gümbürtüsünü dinliyorlardı. Uçak büyükçe bir tümseye çarpmış gibi havalandı, doğruldu ve yükselmeye başladı. İçi kürk ceketli ve başında gözlerine kadar indirdiği kasketi olan genç bir pilot arka tarafa geçti.
''Faulkner kim?'' diye sordu.
Başçavuş ilerisini gösterdi.
''Albay Faulkner siz misiniz?''
Faulkner başını salladı.
''Atlayışı sizler yöneteceksiniz.'' dedi pilot.
''Evet.'' dedi Faulkner. ''Aklında daha başka şeyler vardı.''
''Kapıların üstüne atlama ışıklarını yerleştirdik. Kapı ile pilot bölümü arasında telefon bağlantısı da var. Pilot sizinle konuşmak isteyince ışık yanacak. Atlama bölgesine yarım saat kala haber vereceğiz, tamam mı? Başka bir şey var mı?''
''Evet, zaman programına uygun mu gidiyoruz?''
''Güçlü bir karşıt rüzgar var ama normal gidiyoruz. Adamlarınız rahat mı?''
''Korkarım kendilerine verecek bir şeyimiz yok.''
''Rahatlar, kaptanla konuşmak istiyordum.''
''Serbest kalınca sizi çağırtırdı.''
Genç pilot bölmesine döndü, birden durdu.
''Hey Sean, ne arıyorsun burada?
Son duyduğumda Londra'da jigololuk yapıyormuşsun.''
Sean başını kaldırdı. ''Jerry, keşke daha önceden bilseydim.'' Bu felaket yerde senin ne işin var asıl ha?
Bir uçak şirketini denedim ama otobüs sürücülüğü gibi bir şey geldi. Şimdi Malloy hesabına çalışarak iyi para kazanıyorum. Kontrol kulesindeki adamımız sensin herhalde. Havaalanının konumunu öğrendin mi?
Sean başını salladı.
Öyleyse iniş için berbat bir yer olduğunu biliyorsundur. Göl üstünden çok alçaktan geleceğim. Hava bulutlu olabilir. Işıklarıma dikkat et. Beni sen indireceksin. Allah'ını seversen dağ falan çarptırma olmaz mı?
İndiririm, merak etme.
Buna eminim. Sizi oradan çıkartacak tek kişi benim. Önce albayını bizim yanımıza alacağım. Onun işi bitince gel de bir fincan kahve iç. Daha önce bunlardan birini yönetmiş miydin?
Hayır, söylendiği kadar iyi mi?
Daha da iyi. Boyuna bakma, küçük bir uçaktan kolay yönetiliyor. Hele kanatlarının altındaki roketlerle 200 metreden bile havalanabiliyorlar. Kaptandan senin içeri gelmen için izin isteyeyim.
Kaptanı tanıyor muyum?
Hayır, Lufthansa'da çalışıyordu. İyi pilot ama içerisi geniş, aldıracağını sanmam.
Sean'a bir daha baktı Jerry. Birliği terk ederken bir daha kendini tehlikeye atmayacağına yemin eden biri için çok garip işler yapıyorsun doğrusu. Sonra dönüp pilot bölmesine girdi. Atlama bölgesine yarım saat kala uçağın ışıkları loşlaştırılarak askerlerin gözleri karanlığa alıştırıldı. Kapılar içe doğru açılıp kenetlendi. Uçağın içi motor gürültüsüyle doldu. Kapıya en yakın oturanlar dışarıdaki boş karanlıktan korkarak gerilediler.
Şimdi artık hepsi uyanmıştı.
Kimi korkusunu içinde saklıyor, hiç konuşmuyordu. Kimi de yüksek sesle konuşuyor, kahkahalar atıyordu. Jeremy kendisini kimin özleyeceğini düşündü.
Saymaya çalışınca şaşırdı kaldı.
Bazıları da dua ediyorlardı.
Tanrım diye mırıldanıyordu Janders. Karşında bir iki yüzlü var. Seninle ancak başım sıkıntıda olduğu zaman konuşmaya çalışıyorum.
Tanrım, bu gece her zaman olduğundan daha çok korkuyorum. Belki yaşlandım ondan ama şu anda sana çok ihtiyacım var. Bir süre terk etme beni Tanrım.
Sean'un içi bulanıyordu. Daha önce hiç atlamamıştı. Gündüzün ortalık aydınlıkken bile atlamak kötü bir şeydi. Oysa şimdi karanlıkta atlamak insan doğasına aykırı gibi geliyordu. Kumsalda Gabby'nin uzaklaşmasını gördü birden. Hiç olmasa geri dönebilir, el sallayabilirdi. Kendisini sevdiğini de söylemiş değildi aslında.
Peter hiç kıpırdamadan boşluğa bakıyordu.
Parayla Rodezya'da alacağı çiftlikten başka bir şey düşündüğü yoktu. Yağmurlardan sonra otların rüzgarda iki yana sallanmasını, sürülerin cüce mopani ağaçları arasında dolaşmalarını görür gibi oluyordu. Bir günün sonunda kendisinin de çiftliğe dönüşünü görmekteydi. Ama ev de boştu. Peter içinde aşırı sevgi olan bir adamdı ama bunu verecek kimsesi yoktu. Yanında kırmızı saçlı, iri burunlu Jack McTaggart oturuyordu. Peter Komando grubunda ikinci adam olmuştu. İri yarı adam, eski okulun bir profesyoneliydi. Eğitim sırasında birbirleriyle kaynaşmışlardı. Şimdi aralarında konuşmayı gerektirmeyen bir dostluk doğmuştu. McTaggart Peter'a bakıp gülümsedi. Peter de gülümseyerek karşılık verdi, sonra yine içine çekildi. Bir zamanlar bir kız vardı, çok eskiden. Peter kızla evlenmek istemiş ama kız kabul etmemişti. Şimdi kızı zihninin derinliklerinden çıkartmış, bir süre birlikte dolaşıyordu onunla. Atlama bölgesine 15 dakika kalmıştı. Askerler yüzlerini boyuyorlardı. Faulkner kalkıp iki sıra arasında boşlukta durdu. ''Atlamaya hazır olun!'' diye bağırdı. Uçak alçalıyordu. Askerler paraşütlerini hazırladılar, kemerlerini sıktılar. Atlama noktasına 10 dakika kala Faulkner ''Çengellere takın!'' emrini verdi. Herkes paraşütünün çengelini uçağı boylu boyunca kesen 3 kablodan birine geçirdi. ''Malzeme kontrolü!'' Herkes önündekinin çengelini, paraşüt kutusunu, kayışlarını kontrol etti. Başçavuş aralarında dolaşıyor, çengellerin doğru kablolara takılıp takılmadıklarını kontrol ediyordu. Arkadan saymaya başladılar. 50 tamam, 49 tamam, 48 tamam, 47 tamam. Uçağın içinde her şey titremeye başlamıştı. Bulutların arasından düşüyorlardı. Kapının dışı bir an bembeyaz kesildi, hava buz gibiydi ama yine hepsi ter içindeydiler. ''Bir tamam!'' diye bağırdı Genders. ''Şimdi atlama noktasına 3 dakika kalmıştı. Hazır olun!'' diye bağırdı Faulkner. Askerler birer adım ilerlediler. Önde subaylar, arkada az subaylar. Başçavuş, Genders ve Faulkner ışıklardan gözlerini ayırmayarak kapının önünde yerlerini aldılar. Kimse konuşmuyordu. Kulakları sağır eden bir gürültü vardı. Uçağın hızla yükseklik kaybedişi midelerini altüst etmişti. Uçak doğruldu, motorların kısıldığını belirten homurtu duyuldu, yanlarından kıvılcımlar uçuştu. ''Tanrım, paraşütüm ateş alacak!'' diye düşündü Sean. Kırmızı ışık yandı. Sean yalvaran gözlerle başçavuşa baktı ama o ışıklara bakıyordu. Yeşil ışık yandı. Kapının önünde duranlar adamlarının omuzlarına vurarak tamam diye bağırdılar. Adamlar boşluğa atıldı. Sean duraksadı. Gecenin karanlığını gözleriyle delerek ölsem de gitmem diye düşündü. Omzuna bir el daha indi. Kendinden geçmişçesine karanlığa atladı. Diğerleri de bir an kapıda görünüyorlar, sonra kendilerini boşluğa bırakıyorlardı. Her iki adam arasında 1,5 saniye vardı. ''Haydi, haydi, haydi!'' diye bağırıyordu kapıdaki yardımcılar. Peter atladı. Bir an kadar boşluğa düştükten sonra birden sarsıldı. Başını kaldırınca paraşütün açılmış olduğunu gördü. Bir kolu çekince paraşüt kılıfı kurtuldu ve bir ipe bağlı olarak 5 metre altında sallanmaya başladı. Sean çok kötü atlamıştı. Pervanenin hava akıntısına rastlayana kadar baş aşağı taş gibi düştü. Akıntıya kapılınca dönmeye başladı. Paraşütü birden açıldı. Doğruldu. Başını yukarı kaldırdı. Çok hızlı düşüyordu. Paraşüt ipi, paraşütünün üstüne sarılmış şemsiye gibi olması gereken paraşütü, şimdi bir kadın süt yenine benzemişti. Daha hızlı düşmeye başladı. Yakınlarda bir yerden birinin kendisine seslendiğini duydu. Çevresine bakmaya cesaret edemiyordu. Ağzını açtı ama ancak dehşetle inleyebiliyordu. Daha hızlı düşüyordu şimdi, ses gerilerde kalmıştı. ''Ötekini aç!'' sözlerini duydu. Beyni durmuş gibiydi. Bunun ne anlama geldiğini bilemiyordu. Altında toprak karanlığın içinde son hızla yükseliyordu kendisini karşılamak için. Birden anladı. Yedek paraşütünün ipini çekti. ''Tanrım!'' diye bir soluk aldı yedek paraşüt önünde açılınca. ''Ne olur ötekiyle karışmasın!'' Bir daha sarsıldı, düşüş hızı azaldı. Hala dua ederek başını kaldırdı. Yedek paraşüt açılmıştı ama içgüdüleri çok hızlı düşmekte olduğunu söylüyordu. Paraşüt kutusunu tutan ipi bıraktı. İnşallah altında kimseler yoktu. Düşüş hızı iyice azaldı. Son 3 kişi de atladı. Uçak şimdi bomboştu. Genç pilot telefonun başındaydı. Faulkner çengelini taktı, kontrol etti. Genders ile başçavuşa bakıp gülümsedi ve atladı. Birkaç saniye sonra inişe geçmişti. Uçağın uzaklaşan sesini dinledi. Uçuş ışıkları yandı. Pilot kendilerini selamlamak için kanatlarını indirip kaldırdı ve karanlığın içinde kayboldu. Faulkner kendini çok iyi hissediyordu. uzun zamandır olduğundan çok daha iyi. Gökyüzü ile yeryüzü arasında boşlukta uçuyordu. Onu isteğine karşın bağlayan ve günlük yaşantının tek düzeliği içinde kıstıran toplum kurallarından kurtulmuşçasına. Başının üstünde ay parıldıyordu. Yıldızlar da parlak ve iriydiler. Bir pişmanlık duygusuyla yere ayak bastı. 16. Bölüm 28 Aralık Pazartesi saat 1. Peter grubunu topladıktan sonra başı elleri arasında yerde oturan Shaw'nun yanına gitti. ''Bu senin mi?'' diye paraşüt kılıfını attı. Shaw başını kaldırmadan salladı. ''Ulan hayvan!'' diye fısıldadı Peter. ''Az daha beynimi patlatacaktın.'' Shaw başını kaldırdı. Hala titriyordu. ''Bir daha hiçbir şey beni bu atlamayı yapmaya zorlayamaz.'' ''Ben siz pilotların atlamayı bildiklerini sanırdım.'' ''Biz daha iyisini biliriz. Bizi gökyüzünde altımızda motor ve iki de güçlü kanat olmadan kolay kolay kıstıramazsın.'' Jeremy Peter'ın yanına geldi. ''Rahat bırak onu. Az daha öteki dünyayı boyluyordu zaten.'' Atlama bölgesine havadan kara gölgeler düşüyordu. Ortalık sakin ve çevredeki tepeler karanlıktı. Adamlar paraşüt kılıflarını çıkardılar. Teçhizatlarını bir daha gözden geçirip komando gruplarını oluşturdular. Faulkner yürüdü. ''Birinci komando grubu tamam ve hazır efendim.'' dedi başçavuş yan. ''İkinci komando grubu tamam ve hazır.'' Janders kimseye efendim diye hitap etmezdi. ''Üçüncü komando grubu tamam ve hazır efendim.'' dedi Janders. Ayın önüne bir bulut gelince ortalık karardı. Adamlar rahat bir soluk aldılar. ''Dördüncü komando grubu hazır ve tamam efendim.'' dedi Peter. Son olarak Shaw konuştu. ''Beşinci komando grubu tamam ve hazır efendim.'' ''Epey güç bir atlayış yapmışsın diye duydum. Şimdi nasılsın?'' ''İyiyim efendim.'' Shaw toprağa ayak basmanın bu kadar keyifli bir şey olduğunu hiç bilmezdi. ''Pekala, subaylar yanıma gelsin. Sizler rahata geçin. Paraşütlerinizi ve kılıflarınızı gömün. Baştan sağma iş istemiyorum. Başa geç başçavuş.'' Subaylar Faulkner'ın çevresinde toplandılar. ''Programımızda 12 dakikalık bir gecikme var. Saatlerinizi benimkine göre ayarlayın. Hazır mısınız?'' 10 saniye sonra saat tam 1'i 12 geçiyor olacak. 6, 5, 4, tamam mı? Çok iyi. Limbani'yi ele geçirince size haber vereceğiz. Tarihiniz açık olsun beyler. Tanrı'nın bizimle birlikte olduğunu düşünmek isterdim. Ama ne olursa olsun yaptığımız işe pek karşı çıkacağını sanmam. İlk yola çıkan Shaw ile Jeremy'nin grupları oldu. 5 dakika sonra diğerleri de hareket ettiler. Bu gruplardan ikişer kişinin sırtında ikişer adet 10'ar kiloluk plastik siyanür gazı bidonu vardı. Teçhizatlarını diğerleri taşıyorlardı. Peter silahını omzuna attı. Elinde çirkin görünüşlü yayı bulunuyordu. Oklar omuzuna asılı deri bir torbanın içindeydi. Albertville'in kuzeyindeydiler. Tepelerden göle doğru tek sıra halinde yürüyorlar. Fırsat buldukları yerlerde yollardan yararlanıyorlardı. Kente yaklaştıkça vadilerdeki çiftliklerin köpeklerinin havlamaları duyuluyordu. Hızlarını kesmemişlerdi. Sarhoş Simba korkusundan pek az insan burada geceleri evinden dışarı çıkardı. Yol dimdik bir yokuş halindeydi şimdi. Yokuşu inince dar bir toprak yola vardılar. Faulkner durup haritasına baktı. Askerler ses çıkarmadan iki yana çekildiler. Faulkner saatine baktı. Kaybettikleri zamanı kazanıyorlardı. Toprak yol üçgenin bir kenarını oluşturuyor ve kışlaya gidiyordu. Üçgenin öteki kenarındaki yol ise havalanına gidiyordu. Tam ortasına inmişlerdi. Bağımsızlıktan önce epey bakımlı olan bu yollar son zamanlarda iyice ihmal edilmişti. Yolda 2,5 metre yağış alan kesimlerde ihmal edilen bir yol kısa zamanda derin çukurlarla dolu bir yola dönüşürdü. Askerler yolun iki yanında ilerliyorlardı şimdi. En öndekilerle geridekiler arasında epey bir uzaklık bırakmışlardı. Artık ay da hep bulutların altında olduğundan gece iyice karanlıktı. Doğu tarafındakiler için yağmur başlamıştı. Önceleri damla damla, arkadan epey kuvvetli bir sağanak. Shaw'un göğe bakarak görüş mesafesinin ne kadar olacağını kestirmeye çalıştı. Albertville havaalanına inmek eğer uçuş pisti de bu yolları gibiyse zaten güç olacaktı. Bir de hava koşulları. Uçtan bir haber ağızdan ağıza geri iletiliyordu. Ancak sıra Faulkner'a gelmeden uzaktan bir kamyon motorunun omurtusu duyuldu. Yağmur da tam o anda başlamıştı. Ayakları kayıyordu. Karanlıkta ağaçlar arasından esen rüzgar üzerlerine akan bir ırmak çağıltısı gibiydi. Kamyonun ışıkları bir an epey alçakta olan bulutlarda yansıdı. Askerler yolun iki yanındaki karanlığa sığındılar. Faulkner kamyonun çukurlar arasında yol bulmaya çalıştıkça sağı solu aydınlatan farlarını izledi. Rüzgar şimdi şamar gibi çarpıyor, yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Kamyon hemen hemen yanlarındaydı şimdi, tekerlekler çamurda güçlükle dönüyordu. Yansıyan ışıkta Faulkner bunun kamuflaj renklerine boyanmış bir askeri kamyon olduğunu gördü. ''Tanrım, burada çamura batıp kalmasın diye yalvardı sessizce. Sürücü vitesi küçülttü ve kaymaktan kurtulmaya çalıştı. Ama tam o anda yönetimi kaybetti. Kamyon yol kenarındaki dik bayıra çarptı. Hafifçe yukarı çıktı. Sonra kayıp hendeye girdi.
14. ayrımın sonu. Sayfa 221.